Tam şimdi bu benim sevgili oğlumu söyledi. Bu sabah bizlere sağlamış oldukları çok güzel müzik için Tabernacle Korosu'na ve konferansın bu bölümünde bize konuşmuş olanlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Benim sözlerimin ardından bu bölüm korunun Tanrım sana peygamber için teşekkür ediyoruz söylemesiyle tamamlanacak. Kapanış duası 70'lerden yaşlı Donald L. Holstrom tarafından verilecek. Bu konferansın son bölümü bu öğleden sonra saat 2'de başlayacak. Sevgili kardeşlerim, size sevgimi ifade ediyorum. Size seslenme sorumluluğumdan dolayı kendimi alçak gönül hissediyorum ve hatta bunu yapma fırsatı bulduğum için minnettarım. 6 ay önce genel konferansta son kez buluştuğumuzda, dünyadaki durumların her zaman arzu ettiğimiz gibi gitmediğini gösteren devamlı işaretler vardı. 6 ay önce değerinin düştüğü apaçık belli olan küresel ekonominin hızla düşüşe geçtiğini gördük. Ve haftalarca şimdiki finansal görünüm az çok kötüye gidişi gösteriliyor. İlaveten ahlaki değerleri korumaya çalışanlarla sık sık alay edilirken ve bazı zamanlar topluca onlara protesto edilirken ve baskı yapılırken toplumun ahlaki değerleri düşmeye devam ediyor. Savaşlar, doğal afetler ve şahsi aksilikler olmaya devam ediyor. Eğer kendimizi dünyadaki ve yaşamımızdaki olan kötü şeylere bel bağlamaya izin verdiysek, cesareti kaybetmek ve geleceğe küçümseyici bakmak ya da hatta olabilecek bir şeye korkuyla bakmak kolay olurdu. Bugün ama düşüncelerimizi ve davranışlarımızı çevremizdeki sıkıntılardan uzak tutmamızı ve onun yerine kilisenin üyeleri olarak sahip olduğumuz nimetlere odaklanmamızı istiyorum. Havari Pavlus şöyle demiştir: Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve sağlam irade ruhu vermiştir. Hiçbirimiz problemsiz ya da sorunsuz ve bazen trajedisiz ve aksilik olmayan bir hayat geçirmeyeceğiz. Buna rağmen büyük ölçüde öğrenmek ve yaşamlarımızdaki bu gibi olayları aşmak için buradayız. Biliyoruz ki acı çekeceğimiz zamanlar, kederleneceğimiz ve hüzünlendirileceğimiz zamanlar olacak. Ama bizlere şu denildi: Adem insanların var olabilmesi için düştü ve insanlar da sevinebilmek için var oldular. Yüzleşebileceğimiz her şeye rağmen hayatlarımıza nasıl sevinebiliriz? Yeniden kutsal yazılara dönüyorum. Bundan dolayı sevinin ve korkmayın. Çünkü ben Rab sizinleyim ve sizin yanınızdayım. Kilisenin tarihi zamanların dolduğu bu devirde çabalamış ve hatta İsa Mesih'in sevindirici haberini hayatlarının odak noktası yaparken sağlam ve sevinçli olmayı sürdürmüş insanların deneyimleriyle doludur. Bu davranış yaşamımızda ne olursa olsun dayanmamıza yardım edecek şeydir. Dertlerimizi bizden götürmeyecek. Ama aksine sorunlarımızla yüzleşmemize, kafa kafaya vermemize ve galip çıkmamıza olanak tanıyacaktır. Sevindirici habere ve İsa Mesih'e olan inançlarının vermiş olduğu ve ihtiyaçları oldukları güç sayesinde zorlu koşullarla yüzleşmiş ve hatta azmetmiş ve üstün gelmiş bütün kişilerin örnekleri saymakla bitmez. Ama bu sabah buna benzer üç örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi kendi ailemden. Bana her zaman ilham kaynağı olmuş dokunaklı bir deneyimden bahsedeceğim. Anne tarafından olan büyük dedem ve büyük annem Gibson ve Cecilia Sharp Condy İskoçya'nın Clackmannan şehrinde yaşadılar. Aileleri kömür madenlerinde çalışırlardı. Yaşamlarından memnundular ve akrabaları ve arkadaşları aynı içeride yaşıyorlardı. ve sevdikleri bir yerde oldukça rahat evlerde yaşıyorlardı. Derken İsa Mesih'in son zaman azizler kilisesinin misyonerlerin mesajını dinlediler. Ve eksiksiz ve tam anlamıyla doğruyu buldular. Siyon'a toplanılması çağrısını duydular. Ve bu çağrıya kulak asmalıydılar. 1848 yılları civarında mülklerini sattılar ve Büyük Atlantik Okyanusu geçmek için olan tehlikeli yolculuğa hazırlandılar. 5 küçük çocukla yelkenli bir gemiye bindiler ve tüm dünyevi mülkleri küçük bir sandığın içindeydi. Büyük denizlerin üzerinden 4828 kilometrelik yolda tehlikeli denizde ufuk seyrederek ve varmayı ümit ederek kalitesiz yiyecekler ve suyla ve o küçük gemide bulabilecekleri yardım dışında çaresiz, uzun ve yorucu 8 hafta boyunca yol kat ettiler. Onları deneyen bu zorlu durum esnasında genç Nathaniel hasta oldu. Doktorlar ve acısını dindirecek ilaçları alabilecekleri eczaneler yoktu. Günden güne onun durumu kötüleştikçe seyrettiler, dua ettiler, beklediler ve ağladılar. En sonunda öldüğünde kalpleri iki parçaya ayrılmıştı. Straplarına ilaveten denizin kanunlarına uymalıydılar. Ağırlık yapması için demirle bağlanmış bir parça yelken bezine sarılmış bir şekilde ufak beden denize gömülmüştü. Gemiyle yol alırken herkesten daha çok o anne ve baba kırılmış kalpleriyle o korkunç ölüm acısını hissettiler. Ama doğru olan o içten kanaatten ve Rabbi olan sevgilerinden doğan inançla Gibson ve Cecilia'ya dayandılar. Onlar Rabbin şu sözleriyle avunduruldular. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama sevinin, ben dünyayı yendim. Oradaki yaşamlarını ve evlerini bırakmaya ve Siyon'a yolculuk etmeye inancı olmuş ve aklımın ucundan bile geçiremeyeceğim fedakarlıklar yapmış atalar için çok minnettarım. İnancın, cesaretin ve Gibson, Cecilia, Sharp Condy'nin bana ve tüm sayıma sağlamış olduğu azimin örneği için cennetteki babama teşekkür ediyorum. Bir sonraki örnekte İsa Mesih'in sevindirici haberinin birisinin hayatına nasıl huzur ve sevinç getirebileceğini gösteren şefkatle ve inançla dolu bir kişiden bahsedeceğim. Pacific aramızda birisini görüyorum ve biliyorum ki aramızdaki bu kişi hatırlayacaktır bu hikaye. Pasifik Okyanusu'ndaki bir adada geç bir akşamdı. Küçük bir tekne, kalitesiz yapılmış bir iskeleye sessizce vardı. İki Polinezyalı kadın Meli Mulipola'ya tekneden çıkması için yardım etti ve köy yoluna giden yıpranmış patikaya doğru olan yola gösterdiler. Kadınlar gece yarısında gökyüzünde parıldayan yıldızlara hayretle baktılar. Ay ışığı yolları boyunca onlara yol gösterdi. Ama Meli Mulipola doğanın bu güzelliklerini, ayı, yıldızları, gökyüzünü takdir edemiyordu. Çünkü o kördü. Kardeş Mulipola'nın görmesi normaldi. Ta ki uğursuz bir gün gelip çatana kadar ananas fidanlığına çalışırken ışık ansızın karanlığa dönüştü. Ve gündüz ebedi bir geceye dönüştü. İsa Mesih'in sevindirici haberinin güzel haberleri öğrenene kadar bunalımlıydı ve morali bozuktu. Onun hayatı kilisenin öğretişleriyle uyumlu hale getirilmişti ve bir kez daha umudu ve sevinci hissetti. Kardeş Mulipola ve onun sevdikleri, Tanrı'nın rahipliğine sahip olan birisinin Pasifik adalarına ziyaret etmekte olduğunu öğrenince uzun bir yolculuğa çıktılar. Bir kutsam istedi ve merkezdek rahipliğine sahip diğer birisiyle beraber ona kutsama verme ayrıcalığı bana aitti. tutsamayı bitirirken, görmeyen gözlerinden gözyaşlarının aktığının, esmer yanaklarının aktığının ve en sonunda yöresel kıyafetin üzerine düştüğünün farkına vardım. Dizlerinin üzerine çöktü ve şöyle dua etti. Ah Tanrım, biliyorsunuz ki ben körüm. Sizin hizmetkarlarınız tekrar görmem için beni kutsadılar. Ya senin hikmetinde ışığı görsem de, ya da ya hayatımın her gününde karanlığı görsem de, şimdi anladığım ve hayatıma ışık sağlayan sizin sevindirici haberinizin doğruluğu için sonsuza dek minnettar olacağım. O ayağa kalktı ve gülerek bize kutsamayı verdiğim için teşekkür etti. Ondan sonra gecenin karanlığında gözden kayboldu. Sessizce geldi. Sessizce ayrıldı. Ama onun varlığını asla unutamam. Efendinin şu mesajını düşünüp taşındım. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur. Kardeşlerim, her birimiz hayatımızda bu ışığa sahibiz. Patikamız ne kadar karanlık olursa olsun, tek başımıza yürümeye bırakılmadık. May Louise Haskins'in yazmış olduğu şu sözleri hayranım. Ve şöyle diyor. Ve yeni yılın başındaki adama şunu dedim. Geleceğe güvenle sarılmam için bana ışık ver. Ve o şöyle cevap verdi. Karanlığın içine gir ve kendini Tanrı'nın ellerine bırak. Bu senin için bir ışıktan daha iyi ve geleceği bilmekten daha güvenli olacaktır. Bunaltıcı bir zor duruma rağmen azimle devam eden ve sonucunda galip gelen birisinin örneğini en son vereceğim. Olay İkinci Dünya Savaşı'ndan kardeş Uchtdorf'un ülkesinden Almanya'nın Doğu Prusya'da başlar. 1946 Mart ayı civarında savaşın bitiminden bir seneden az bir süre sonra o zamanlar 12'den Havariler Kurulu üyesi olan Ezra Taft Benson, Frederick W. Babel ile birlikte savaş sonrası Hazretlerle buluşmak gibi özel bir amaçla onların neye ihtiyaçları olduğunu belirlemek ve onlara yardım etmek için özel bir Avrupa turuna gönderilmişlerdi. Yaşlı Benson ve kardeş Babel, kendisini artık hükümetin kontrol etmediği, daha önceden yaşadığı yerde bulunan bir kilise üyesinin başından geçenlerini dinledikleri bir tanıklığı daha sonraları anlattılar. Kendisi ve kocası huzurlu bir şekilde Doğu Prusya'da yaşamlarını sürdürüyorlardı. Sonra hayatlarındaki ikinci büyük savaşa tanıklık oldular. Onun sevgilisi kocası korkunç savaşın son günlerinde kendi topraklarında öldürüldü. Ve geriye karısını yalnız başına dört çocuğa bakmakla bıraktı. Oradaki işgalci kuvvetler, Doğu Prusya'daki Almanların Batı Almanya'ya yeni bir yerleşim yeri bulmaları için gitmelerine kararlıydılar. Kadın bir Almandı ve böyle ki onun da gitmesi gerekiyordu. Yolculuk 1600 kilometreden fazlaydı ve yürüyerek gitmekten başka çaresi yoktu. Sadece belli başlı gerekli eşyalarını küçük tahta tekerlekli vagona koymasına izin verildi. Çocukları ve bu birkaç sahip olduğu şeylerin yanında Tanrı'ya ve son zaman peygamberi Joseph Smith'e verilen sevindirici haberin vahyine olan güçlü inancını da yanına aldı. O ve çocuklar yazın sonuna doğru yolculuğa başladılar. Sahip oldukları birkaç şeyin arasında ne yemek ne de para vardı. Kadın her gün yol boyunca tarlalardan ve ormanlardan yemek bulmak zorundaydı. O devamlı olarak panik yapan mültecilerle ve yağmalayıcı askerlerin tehlikeleriyle yüz yüze geldi. günler haftalara ve haftalar aylara döndükçe hava sıcaklığı da donma derecesinin altına düştü. En küçük çocuğu bir bebek kollarında her gün buzlu zeminde tökezleyip durdu. Diğer üç çocuğu kadının arkasına zorluk çektiler. 7 yaşındaki en büyük çocuk eşyaların içinde olduğu küçücük tahta vagonu çekiyordu. Ayakları bakımsız ve yırtık bir bezle sarılıydı. Ki bu tek koruyucuydu onlar için. Çünkü ayakkabıları çoktan paramparça olmuştu. Yırtık pırtık ince ceketleri, yırtık pırtık kıyafetlerini örtüyordu ki bunlar onların soğuğa karşı tek korumalarıydı. Kısa zaman sonra kar başladı ve gündüzler ve geceler kabusa dönüştü. Akşamları o ve çocukları bir tür barınak bulmaya çalıştılar. Bir ahır ya da bir kulübe, üzerlerinde vagonda taşıdıkları birkaç ince battaniyeyi üzerlerinde birbirlerine sarılarak ısındılar. O devamlı olarak istikametlerine varamadan ölecekleri felaket korkusunu kafasından atmaya çalışmakta zorlandı. Ve sonra bir sabah tahmin edilemeyecek bir şey oldu. Uyandığında kalbinde bir sızı hissetti. 3 yaşındaki kızının minicik vücudu soğuk ve hareketsizdi. Ve onun öldüğünün farkına vardı. Acılar içinde kıvranmasına rağmen diğer çocuklarını alıp yola devam etmeleri gerektiğini biliyordu. İlk önce her şeye rağmen sahip olduğu tek alet olan çorba kaşığını kullanarak donmuş zeminde minicik değerli çocuğu için bir mezar kazdı. Ancak ölüm ona yol boyunca tekrar ve tekrar arkadaşlık edecekti. 7 yaşındaki oğlu ya açlıktan ya da donmaktan ya da iki nedenden dolayı öldü. Yine tek üşe kaşıktı. Ve tekrar yavaş yavaş toprağa kazdı ve oğlunun vücudunu nazikçe yatırdı toprağa. Sonra 5 yaşındaki oğlu öldü ve tekrar kaşığını kürek olarak kullandı. Umudu tükeniyordu. Sadece minik kız bebeği kalmıştı ve o zavallı da ölmek üzereydi. Sonunda yolculuğun sonuna gelirken bebek de kollar arasında öldü. Kaşık da yoktu artık. Öyle ki donuk toprağı çıplak ellerine yavaş yavaş kazdı. Acısı çekilmez olmuştu. Nasıl oldu da en son kalan çocuğunun mezarı başında karda dizlerinin üstündeydi. Kocasını ve bütün çocuklarını kaybetmişti. Bütün dünyevi mülkünü geride bırakmıştı. Evini ve hatta memleketini. Tamamen bir şaşkınlık ve feci keder anında kalbinin sahiden kırılacağını hissetti. Umutsuzluk içinde çoğu hemşirelerin yaptığı gibi kendi hayatıma nasıl son verebilirim diye düşünüp taşındı. Yakın bir köprüden atlamak ya da bir tren önüne atlamak ne kadar da kolay olurdu diye düşündü. Ve sonra bu düşünceler ona saldırırken içinden bir şey şöyle dedi. Dizlerinin üzerine çök ve dua et. Bu ilhamı aldırmadı ta ki artık bu hisse daha fazla dayanamaya kadar. Hayatında daha önce hiç bu kadar hevesli olmadığı kadar diz çöktü ve dua etti. Sevgili Cennet'teki Baba, nasıl devam edeceğimi bilemiyorum. Size olan inancımdan başka hiçbir şeyim kalmadı. Baba, ruhumun yalnızlığı ortasında, oğlun İsa Mesih'in kurban olarak kefaretine karşı konulmaz bir şükranlık duyuyorum. Ona olan sevgimi açıklamak için yeterli kelimeleri bulamıyorum. Biliyorum ki o acı çektiği ve öldüğü için ailemle tekrar birlikte yaşayabileceğim. Ki çünkü o ölümün zincirlerini kırdı. Çocuklarımı tekrar görebileceğim ve onları büyütmenin sevincini tekrar yaşayabileceğim. Şu an yaşamayı arzu etmesem de bunu yapacağım ki böylece beraber aile olarak birleşip size geri dönelim. Son durağı olan Almanya'nın Karlsruhe şehrine sonunda vardığında anormal bir şekilde zayıflamıştı. Kardeş Babel yüzünü mor gri renkte, gözleri kırmızı ve şişmiş, kemiklerinin dışarı çıkmış olduğunu söyledi. O gerçekten de açlığın son safhalarındaydı. Bundan kısa zaman sonra bir kilise toplantısında Tanrı'nın yaşadığını, İsa'nın Mesih olduğunu ve o bizim tekrardan yaşayabildiğimiz için öldüğünü ve yeniden dirildiğini bildiğinden dolayı üzüntülü memleketindeki bütün hasta insanlar arasında en mutlu olanın kendisi olduğunu ifade ederek fevkalade bir tanıklık verdi. Eğer inançlı ve doğru bir şekilde sonuna kadar devam ederse, o kaybettiği kişilerle tekrar beraber olup Tanrı'nın Celestial Krallığı'nda kurtarılacağına dair tanıklık etti. Kutsal yazılardan şunu okuyoruz. Fakat işte doğrular, İsrail'in kutsalının azizleri, ona inananlar, dünyadaki çarmıha katlananlar, Tanrı'nın krallığını miras alacaklar ve sevinçleri sonsuza dek tam olacaktır. Size tanıklık ediyorum ki, bize söz verilen kutsamalar saymakla bitmez. Fırtına bulutları birleşse ve yağmurlar üzerimize boşalsa bile, sevindirici haber bilgimiz ve cennetteki babaya ve kurtarıcımıza olan sevgimiz bizi rahatlatacak ve bize destek olacaktır. Ve doğru şekilde yürüyüp emirleri yerine getirdiğimizde kalplerimiz sevinçle dolacaktır. Bu dünyada bizi yıkabilecek hiçbir şey olmayacak. Benim sevgili kardeşlerim, korkmayın, sevinin. Gelecek inancınızın olduğu kadar aydınlıktır. Size bildiriyorum ki Tanrı yaşıyor ve öyle ki o dualarımızı işitir ve onlara cevap verir. Oğlu İsa Mesih bizim kurtarıcımız ve fidyeyle kurtaranımızdır. Cennetin kutsamaları bizleri bekliyor. İsa Mesih'in adıyla. Amin.